Atatürk ve Cumhuriyet.
Ayrım 27.
Özellikle İsmet İnönü, İkinci Dünya Savaşı'nı atlattıktan sonra Orta Doğu bölgesine özel bir ilgi göstermiş ve büyük devletlerin artık Avrupa'da savaşmak istemeyeceklerini, savaş için Orta Doğu'yu öncelikle seçeceklerini ve bunun da her açıdan Türkiye için tehlikeli olduğunu çeşitli konuşmalarında dile getirmiştir. Son yıllarda giderek tırmanan siyasal gelişmelerde Orta Doğu bölgesini patlamaya hazır bir barut fıçısı durumuna getirmiştir. Zaten bölgesel olarak patlayan bu fıçının bütünüyle patlamasına dönük girişimler belirli siyasal merkezler tarafından tırmandırılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün barışçılık ilkesinin doğrultusunda hem uzun bölgesinde barışın bekçisi olmuş hem de İkinci Dünya Savaşı gibi bir büyük savaşa girmeden kurtulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu barışçı tutumu, çevresini saran komşularıyla olan çeşitli sorunların büyümesini önlemiş ve bu sorunların zamanla sıcak savaşa doğru kaymasına izin vermemiştir. Kemalist yönetimin dikkatli tutumunun tek parti döneminde de sürdürülmesi birçok siyasal sorunun büyümeden atlatılmasını sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman küçük bir sorunu büyüterek komşularıyla silahlı çatışmaya girmemiştir. Garantör devletler olarak Kıbrıs sorununda taraf olması nedeniyle müdahale etmek zorunda kalınca da gene barışı sağlamak amacıyla bir barış harekatına girilmiştir. Barışçılık ilkesi Türkiye Cumhuriyeti'nin o kadar çok benimsediği bir özellik olmuştur ki savaşa bile barış adına gidilmiştir. Barışı bölgede bozanlara karşı barış adına tavır koymak üzere savaşılmıştır. Türkiye Devleti'nin genel özelliği böylesine bir barışçılık ilkesi çerçevesinde özetlenebilir. Dış politikamızda sarsılmaz bir ilke olan barışçılık, Türk ordusunun da candan benimsediği bir ana ilke olmuştur. Dünya tarihini ve düşüncesini iyi bilen Atatürk, barışın siyasal ve düşünsel yönlerden ne denli önemli olduğunu çok iyi biliyordu. İnsanlık tarihi boyunca çoğunluğu haksız ve nedensiz olmak üzere sürüp giden savaşlar karşısında düşünürler ve filozoflar her zaman barıştan yana olmuşlar ve insanlık için her zaman barışı önermişlerdir. İnsanlığın mutlu geleceğinin barış içerisinde gerçekleşebileceğini savunmuşlardır. Onların sürekli olarak barış konusu üzerinde durmaları üzerine bir barış felsefesi gelişmiştir. Yüzyılların birikimiyle oluşan bu felsefe barış yolunda insanlığa yol göstermektedir. Barış tüm insanlık için geçerli olan bir evrensel sorundur. Tüm evrensel sorunların bilimsel ve teknolojik ilerlemenin hızlanmasıyla beraber daha da derinleşmesi barış sorununu insanlık için daha da önemli bir düzeye çıkarmıştır. İnsanlığın geleceğine ilişkin perspektiflerini koruyabilmek için evrensel sorunların çözüme doğru zorlanması gerekmektedir. Tüm insanlığın ve özellikle gelişmiş ülkelerin çabaları barışın sağlanması ve sürekliliğe kavuşturulması açısından önem taşımaktadır. Evrensel sorunlar insan ve doğa ilişkilerinden, insan ve toplum çelişkilerinden veya uluslararası ilişkilerden doğar. Barış, uluslararası ilişkilerden doğan en önemli sorundur ve savaşla birliktelik taşır. Savaş ve barış olgusu bir elmanın iki yarısı gibidir ve belirli nedenlere dayanırlar. Toplum yapılarının değişmesiyle beraber gündeme gelen gelişmeler hem savaşın hem de barışın yaratıcısı olmuşlardır. Mustafa Kemal, geleceğin dünyasının portresini çizerken bu temel gerçekleri yerinde değerlendiriyordu. İnsanların ulaştıkları üretim tarzı ve buna bağlı olarak geliştirdikleri ekonomik ilişkilerle toplumsal ve siyasal alanlarda ortaya çıkan uzlaşmaz çelişkiler savaşlara yol açmaktadır. Barışçılar, savaşa yol açan tüm bu nedenleri ve gelişmeleri yerinde izlemek ve değerlendirmek zorundadırlar. Savaşlar her dönemde milyonlarca insanın yaşamına mal olmuş ve birçok ülkeyi çökertmiştir. İnsanlık her zaman savaşlardan çok acı çekmiştir. Barış nasıl ki savaşın yalnızca önlenmesi değilse savaşın sona ermesinden sonra da başlamamaktadır. Özellikle dünya çapında bir barış yeni bir dünya savaşının sonucu olamaz. Bir dünya savaşının yol açacağı yıkımlar sağ kalmış insanlardaki barış özlemlerinin hiç olmazsa bir parçasını duyurabilecek sessizlikten daha korkunç olacaktır. Bir dünya savaşının önlenmesi daha çok güvenli bir barışın sağlanabilmesi için gerekli koşuldur. Barış yalnızca savaşın olumsuzlanması değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilere olumlu bir içerik kazandırılmasıdır. Barışın toplumsal içeriği, insanları ortaklaşa çabalarda birleştiren kurucu maddi değerleri yaratıcı çalışma sürecinde belli olmaktadır. Barış, insanlığın büyük bir atılımla hemen ulaşabileceği bir durum değildir. Bu yoldaki en büyük engel, kaba güce başvurarak çözmeye kalkışıldığında insanlığı tarihteki felaketlerin en büyüğüne düşürecek olan dünya çapındaki uzlaşmaz çelişkilerdir. Güvenli bir barışa ancak uzun bir süreç sonucunda ulaşılabilir. Başka bir deyişle, barışın kendisi insanoğlunun yaşama hakkını gerçekleştiren uzun bir süreçtir. İki Dünya Savaşı'ndan sonra yeryüzünde savaşlar bir yandan bölgesel olarak sürmekte, diğer yandan da nükleerleşme tehlikesinde gelişmektedir. Özellikle nükleer silahların son derece hızlı gelişmeler göstermesi insanlığı topyekün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Atom silahlarının kullanılacağı bir nükleer savaş yeryüzünde var olan tüm ulusların yaşamını tehlikeye atacaktır. Nükleer silahların kullanılması yüzünden milyarlarca insan ölecek, yeryüzünün doğal tabakası büyük zararlar görecektir. Radyoaktivite tüm dünyaya yayılacak ve canlılar için öldürücü etkiler gösterecektir. Atmosferdeki değişiklikler iklimleri değiştirecek ve canlıların yaşamı çeşitli açılardan tehlikeye girecektir. Dünyamızdaki tüm canlıları tehdit eden böylesine korkunç gelişmeler karşısında insanlığın en önce gelen görevi barışı korumaktır. Çağımızın uzlaşmaz görülen toplumsal ve siyasal çelişkilerini kaba güce dayanarak çözme çabaları barışın en büyük düşmanıdır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler her açıdan zor durumdalardır. Özellikle çağımızın en büyük olgularından birisi olan emperyalizm var oldukça ve teknolojik üstünlük aracılığıyla gelişmesini sürdürdükçe gelişmekte olan ülkelerin kendilerini savaş tehlikesinden kurtarabilmeleri düşünülemez. Az gelişmiş ülkeler günümüzde oldukça etkin biçimde uluslararası ilişkilerin örgütlenmesinde bağlantısızlar hareketiyle yeni uluslararası ekonomik düzenin ortaya çıkabilmesinde yerlerini almaktalardır. Kapitalist ekonomik sistemi seçenler yapısal bir bağımlılığa girdikleri gibi zamanla emperyalist devletlerin ve kuruluşların siyasal baskıları altına da sürüklenebilmektelerdir. Bu gibi ülkeler eski sömürgecilik döneminden kalma uygulamalar da yeni sömürgeciliğin getirmiş olduğu yeni uygulamalar sonucunu da içten içe bir gerileme ile karşı karşıya kalmaktadır. Gelişmekte olan ülke halkları böylece yoksulluğa ceza olarak çarptırılmaktalardır. Emperyalizm nedeniyle yüz milyonlarca insan yaşam için en gerekli gereksinmelerini karşılayamaz durumlara düşmektelerdir. Gelişmekte olan ülkeleri bir anlamda geri bırakan gelişmiş ülkelerdir. Yüzyıllar boyunca süren koloni ve sömürge yönetimleri bu ülkelerin geri kalmalarına, yoksulluktan kurtulamamalarına neden olmuştur. Gelişme yarışında böylesine dengesizliklerin çıkışı da dünya barışını tehlikeye sürüklemiştir. Uyanan uluslar hep sömürüye ve koloni yönetimine karşı çıkmışlar ve bağımsızlık içinde kalkınmanın yollarını aramışlardır. Ulusal kurtuluş savaşları savaş olmalarına karşın gene de insanlık barışı yolunda önemli bir adım olmuş ve uluslararası ilişkilerde düzelme sağlamıştır. Gelişmekte olan ülkelerin önceleri siyasal açıdan verdikleri bağımsızlık savaşı, sonraları gelişme yolunda ekonomik bağımsızlık savaşına dönüşmüştür. Nitekim bu gerçeği yerinde gören Mustafa Kemal, siyasal bağımsızlıkların ekonomik anlamda tamamlanmadıkça hiçbir anlam ifade etmeyeceklerini açıkça söylemiştir. Onun bu gerçekçi yaklaşımı çağımızın gelişmeleriyle doğrulanmaktadır. Nitekim, yüzyıllarca sömürgecilik yaparak günümüzün büyük ve güçlü devletleri düzeyine gelen batılı devletler, değişen koşullarda eski sömürgeciliklerini ekonomik olarak sürdürebilmenin çabası içerisindelerdir. Nitekim onların yöneticileri artık siyasetin değil ekonominin ön planda olduğunu ve siyasetin ekonomik durum ve ilişkilere göre biçimleneceğini ileri sürebilmektelerdir. Gelişmekte olan ülkelerin gelişen ülkelerle olan ilişkileri borçlanma sürecine bağlanmış ve sürekli olarak gelişen ülkelerin lehine yeni bir düzen kurmuştur. Borçlanma sürecine giren az gelişmiş ülkeler kısa zamanda yabancı sermayenin bazı yatırımlarına sahne olmakla beraber bu görünüşün arkasında her yıl artan borçlarla tam anlamıyla bir boyunduruk altına sürüklenmekteler ve bir daha kendilerini böylesine bir boyunduruktan kurtarabilmeleri mümkün olmamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu gibi çağının en güçlü devletiyle böylesine bir çarkın içine sürüklenince, kapitülasyonlardan yakasını kurtaramamış ve bütün ülkesi batılı büyük devletlerce paylaşılmıştır. Atatürk bu gerçeği her zaman göz önünde tutmuş ve kapitülasyonları tasfiye etmek amacıyla bir düzen kurmuş ve dış borç almadan kalkınmanın ulusal birikimle gerçekleştirilmesinin yollarını aramıştır. Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki büyük uçurumun her geçen gün daha da artması dünya barışını tehlikeye düşüren en büyük sorundur. Gelişmiş ülkeler de dış borçlandırmayı destekleyerek üstünlüklerini korurken, diğer yandan da gelişmekte olan ülkeleri sürekli olarak borç ödemeye zorlayarak onların kalkınmalarını engellemektelerdir. Türkiye Cumhuriyeti gibi çağdaş uygarlığa erişmenin çabası içinde olan ülkeler, kendi ulusal kalkınmalarının hedefleri yerine dış borç ödemenin hedeflerine büyük devletlerin baskılarıyla öncelik verdiler mi, o zaman da kalkınma treni raydan çıkmaktadır. Bu gibi ülkeler dış baskılarla yönlerini şaşırınca birçok yeni sorun gündeme gelmektedir. Hatta büyük devletlerin yönlendirici baskılarıyla bölgesel savaşlara bile kalkışabilmekteler ve ellerindeki birikimi sürekli olarak silah alımına ayırarak kendi kalkınmaları için harcamaları gereken bu maddi birikimleri büyük devletlerin silah endüstrilerinin beslenmesine ayırabilmektelerdir. Bu nedenle bölgesel savaşlar az gelişmiş ülkelerin kalkınma çabaları açısından büyük bir tuzaktır ve bu tuzaktan silah endüstrisine sahip bulunan büyük devletlerin çok büyük ekonomik ve siyasal çıkarları vardır. Bu gibi bölgesel savaşları kışkırtarak bu büyük devletler hem kendi silah endüstrilerini geliştirmekte hem de bu az gelişmişleri sürekli olarak savaşa mahkum ederek onların kısa zamanda gelişmelerini önlemektedir. Böylece gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurum her geçen gün daha da artmaktadır. Dış borç batağını yakasını kaptıran az gelişmiş ülkeler gelişmek için çaba gösterdikçe daha da uçurumun altına doğru sürüklenmektelerdir. Çağımızın yaşanan bu en büyük dramı dünya barışının en büyük sarsıcılarından birisidir. Uygarlığın son derece hızlı gelişmesine karşın 3. dünyada açlığın, yoksulluğun ve geri kalmışlığın dramlarının önlerine bir türlü geçilememiştir. Birkaç yüzyıl öncesinden kurulan sömürgeci düzenlerin günümüzde aldığı ekonomik görünüm hiçbir biçimde bu gibi sorunların çözümüne öncelik tanımamaktadır. Bu durumda endüstrileşme 3. dünya ulusları için kaçınılmazlaşmaktadır. Dünya ekonomisini yönlendiren büyük devletler her zaman gelişmekte olan ülkelerin endüstrileşmelerine karşı çıkmakta, bu süreci elinden geldiğince engellemektelerdir. Üçüncü dünya ülkelerini sürekli olarak kendilerine bağımlı tutabilmek için ellerinden geleni yapmakta ve bu gibi ülkelerin kendi endüstrilerini oluşturarak kısa zamanda bağımsız bir ekonomiye sahip olabilmelerine izin vermemektelerdir. Bu açıdan gelişmekte olan ülkeler büyük bir kıskacın içine alınmışlardır. Dünya barışının tehlikeye girmemesi için endüstrileşme gelişmekte olan ülkeler açısından kaçınılmazdır. Her ülke kendi ekonomisini ulusal endüstri üzerine oturtabildi mi, bu kez dış borçlanmalar yoluyla büyük devletlere bağımlı olmaktan kurtulabilecek, böylesine bir boyunduruk altına girmediği için de onların baskıları veya oyunlarıyla bölgesel savaşlara girmekten kaçınacaktır. Bütün 3. dünya ülkeleri kendi aralarında kuracakları dayanışma birliğiyle büyük devletlere avuç açmaktan kurtulacak ve dünyada yeni bir ekonomik düzenin kurulması için çalışacaklardır. Kurulacak olan yeni ekonomik düzende büyük devletlerin patronajı olmayacak, onların yönlendirmeleriyle ne dış borçlanma tuzağı ne de onların silah endüstrilerini besleyen alışveriş söz konusu olmayacaktır. Bu iki olumsuz öge, dünya ekonomik ilişkileri içinden çıkarıldı mı, dünya barışını tehlikeye sürükleyen birçok siyasal gelişme de kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Gelişmekte olan ülkeler belki şimdi için bilimsel teknik devriminin ürünlerine hemen sahip olamazlar ama gene de kendi endüstrilerini ulusal çizgide kurarak yaşamlarını güvence altına alabilirler. Az gelişmiş ülkeleri sürekli olarak bunalımlara sürükleyen büyük tekelci kuruluşlar aradan çıkarıldı mı, dünya ekonomisi daha barışçı bir temele oturtabilme şansına kavuşacaktır. Üçüncü dünyanın batının büyük ekonomik merkezlerini besleyen kısır döngüden kurtulabilmek için kendi aralarında örgütlü bir işbirliğiyle yeni bir ekonomik düzenin kurucusu olmak ve yalnızca kendi ulusal üretim düzenlerini gereksinmeleri doğrultusunda kurmaları gerekmektedir. Mustafa Kemal, bu durumu üçüncü dünyanın uyanışında doğan bir güneş gibi gördüğünü söyleyerek önemli vurgulamıştır. onun kurduğu Cumhuriyet Devleti'nin kurucusunun izinde ilerlemesi beklenmelidir. Az gelişmişliğin zincirlerinin kırılması ancak dünya çapında evrensel bir çıkışla başarılabilir.
Ayrım sonu.